Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seri E'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Merhabalar, CNBC'ye hoş geldiniz. Seri E programında bugün Exim Holding İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak konuğumuz. 2024 ile başlayalım istiyorum. 2024 nasıl geçti hem ekosistem için hem de sizin için?
Bizim Exim Holding olarak başka bir bakış açımız var. Exim Ventures olarak başka. Ben bu konuşmada Exim Ventures konusundan bahsedeceğim daha çok. Şimdi venture dünyası, girişim dünyası tabii faizlerin yüksek olmasından çok etkileniyor. Yani paranın değeri çok kritik. 2024 o açıdan biraz Türkiye için zordu. Aslında dünya için de çok zordu. Bütün değerlemeler farklı çarpanlarla değerlendirildi. O yüzden zor bir yıldı aslında para akışı açısından baktığımızda. Biz holding olarak yatırım yapmayı sürekli planladığımız için bizim açımızdan çok bir şey değişmedi açıkçası. Biz yatırımlarımıza devam ettik. Aslında da yatırımın böyle zamanlarda yapılmasını, yani uzun dönem yatırımların piyasa koşulları zorken yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ve sürekli de yapacağız. Yani piyasa koşulları daha iyi olduğunda da yapacağız, daha zor olduğunda da yapacağız. Ama şöyle bir artısı oldu. Daha iyi değerlemelerle, daha güzel şirketler görebilir hale geldik. Daha eskisine nazaran. Ama bir yandan negatif tarafta da tabii kurulan şirket sayısında bir cesaretsizlik oldu belki. Yani eskiden daha yüksek değerlemelere hızlı ulaşırız diye düşünenler 2024'te biraz belki de hani endişelendiler diyelim. O akış biraz durmuş olabilir ya da yavaşlamış olabilir ama ben onu da düzeleceğini, en azından 1-2 yıl içinde düzeleceğini düşünüyorum. Venture yatırımı uzun vadeli bir yatırım. Yani bir yıllık, 2 yıllık değil. Biz bu şirketlerin uzun süre arkalarında olmak istiyoruz. O yüzden kısa vadeli bugün aldık yarın sattık gibi bir dünya bizim dünyamızda yok.
Daha önce ekosistemin önemli yatırımcılarıyla konuştuğumuzda 2024'teki bu enflasyonist ve yüksek faiz ortamının yatırımcı profilini biraz değiştirdiğinden bahsettiler. Hızlıca sonuca gitmek isteyen yatırımcı profili yerine daha fazla sayıda girişime yatırım yaparak bir strateji yürüten yatırımcı profili yerine daha olgunlaşmış girişimlere yatırım yaparak daha büyük yatırımlar yaparak ama daha az sayıda yatırım yaparak hareket eden, strateji geliştiren bir yatırımcı profili olduğunu söylediler. Siz bu konuda nasıl görüyorsunuz piyasayı?
Yatırım yapanlarda bu dediğiniz tamamen doğru. Yani daha küçüklere daha az aslında ilgi kaldı. Geçen yıllarla karşılaştırıyorum bu arada. Bu ilgi az demek değil de geçen yıllara, önceki yıllara göre daha az diye düzeltmiş olayım
bunu
kendimi.
Peki pandemi döneminden sonra bir kırılma olarak değerlendirebilir miyiz? Oldu genelde?
Bütün aslında şey diye bakın, enflasyonist ortam diye bakın. Evet. Paranın bol olduğu bir pandemi dönemi, sonradan paranın o bolluğunu çekmek isteyen bir finansal yapı. Hı hı. Bunlara, yani buralara gelmemiz çok normal aslında, şaşırtıcı bile değil. Türkiye belki biraz daha geç girdi ama sonunda faizlerin belli bir seviyeye çıkması, enflasyonu kontrol edecek seviyelere çıkması kaçınılmaz bir son. Bu da tabii ki yatırımcıların ve yatırım yapanların dünyalarını biraz değiştirdi. Bu geçmişte bir bolluk vardı belki, şimdi o biraz azaldı. Bu iyi mi kötü mü? Biraz daha aslında girişimler baştan daha dikkatli planlamak zorunda oldular. Biraz daha yatırım bulmayı önemsemek zorunda kaldılar. Bu bir yandan da iyi, sağlıklı girişimler oluşması açısından da iyi. Bazen böyle bir furya oluyor ve herkes o furyaya katılıyor. Evet. Bazen onlar sağlıksız da olabiliyor. Belki biraz normalleşme gibi bir sonuca geldi. Ben olumlu bakmaya çalışıyorum olaylara.
Sizin için konuşursak 2025'te sizin ana yatırım temanız neydi 2024'te? 2025'e geldiğimizde ana yatırım temanızın ne olmasını planlıyorsunuz? Neyi odağınıza koyuyorsunuz?
Aslında 2021'de fonumuzu kurduk ve o fonu 7 yıllık kurduk. Yani 7 yıllık planımız, stratejimiz hepsi aynıydı ve o devam ediyor. Yani fonumuzda 2024'te olan olaylar bizi değiştirmedi. 2025'te de birinci fonumuzla ilgili hiçbir şey değişmeyecek. Ama Exim Holding sadece doğrudan yatırım yapmıyor. Fonlara da yatırım yapıyor. Biz gittikçe bu konuda derinleşme planındayız. Daha önce de fonlara yatırım yaptık. Türkiye'de fonlara yatırım yaptık. Yurt dışında fonlara yatırım yaptık. Şimdi o stratejimizi biraz daha farklılaştırıyoruz. Biraz daha tematik fonlara da giriyor olacağız. Ama Exim Ventures'ın birinci fonu diye bakarsanız bizim açımızdan 2024 ile 2025 arasında çok büyük bir fark yok. Sektör agnostik yatırım yapıyorduk zaten. Onu yapmaya devam edeceğiz. Yatırım yapmayı hiç kesmedik. Hiç kesmeyeceğiz. Biraz ticket size'larımız küçüldü 2024'te ama o planlı değil, biraz da girişimlerle alakalı. Ticket size'lar küçüldü ama 2025'te de fırsat olduğunda, mesela bugün bir şirketi gittim, çok daha büyük ticket'lar yazabileceğimiz şirketlerde olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum açıkçası. Aslında buraya oradan geliyorum. Çok güzel şirketler de var aslında yatırım yapılacak. Bizi ticket size'ı aslında şirkete göre ticket yazıyoruz. Böyle şirketler olunca da daha yüksek ticket'lar yazacağız. Yani o fondaki stratejimiz değişmedi. Küçültelim diye bir planımız yoktu. Küçüldü otomatik olarak bir önceki yıllara göre. Fonlar tarafında tematik gideceğiz dediğim, biz Exim Holding yenilenebilir enerjiye, sürdürülebilirliğe yatırım yapan bir holding. Misyonu bu. Yani hep konuştuğumuz şeyler, işte israfı önleyelim, gıdada sürdürülebilirlik. Hatta bir kampanya çıktık, lansmanını yaptık. Yeteri kadar en doğru karar diye. Bu bizim için gıdada israfı önlemek çok önemli. Hı hı. Enerjide yenilenebilir enerji yatırım yapmak çok önemli. Hı. Rüzgar türbinlerine, güneş santrallerine yatırım yapıyoruz. Bu konularda inovasyon nerelerde olabilir arayışımız, hı, devam ediyor. Hı hı. Bunu doğrudan yatırımlarla çok istediğimiz kadar bulamadık Türkiye'de. O yüzden bu yıl bir tematik fon, yenilenebilir fon, yenilenebilir yatırımlar yapan bir fona yatırım yapalım. Bir, belki de birden fazla fona yatırım yapalım diyoruz. Bunlar Türkiye'de ne yazık ki o tema yok.
O yüzden yurt daha dışından arıyoruz.
Evet. Evet. Avrupa'da bakıyoruz. Avrupa'da karbon konusu çok daha önde olduğu için, bu tür, yani para da daha bol olduğu için bu tür fonları kurmak daha kolay oluyor. Ama tabii ki Türkiye'deki fonlara da yatırımımız bitmedi. Yurt dışındaki inovasyon arayışımız da bitmedi. Bunlara da devam edeceğiz.
Bugünün biraz böyle sıcak gündemine geçelim istiyorum. Herkes biliyorsunuz tek bir konuyu konuşuyor teknoloji dünyasında. DeepSeek, bir yapay zeka çıktı. Çin menşeli, tandanslı bir yapay zeka ve ortalığı salladı neredeyse. Dünyadaki yapay zeka odaklı teknoloji şirketlerinin piyasa değerini 1,5 trilyon dolar eritti bir gün içerisinde ve herkes, neredeyse bütün dünyadaki gazete manşetleri bundan oluşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Böyle bir günde dünyayı bu kadar çok değiştiren herhalde çok fazla olay yoktur. Yani iPhone'un lansmanı bile böyle bir değişikliği bir günde yapmadı. Yani korkunç bir değişiklik ve fikirler değişti aslında, ki en zor değişen odur. İnsanların kafasında bu olmaz denenler değişti. Çok çok önemli bir şey. Bir fikrin bu kadar hızlı değişebiliyor olması. Bu benim için de geçerli. Yani ben ne kadar vizyonsuzmuşum diyordum ama sonra döndüm baktım bütün dünya aynı aslında. Yani bu vizyon kimsede, hani bir tek o grupta varmış belki de, ya da belki onun gibi çalışan küçük bir grupta var. Bu yapılabilir demek. Ben şöyle düşünüyordum açıkçası. Yapay zeka trenini biz kaçırdık diye düşünüyordum. Yani Türkiye olarak da kaçırdık. Üniversiteler olarak da, eğittiğimiz insanlar olarak da artık yakalayamayabiliriz diye düşünüyordum. Ama yine de hiç olmazsa uygulama alanında. Bunları tekrar belki toparlarız ve bu konuya hala yatırım yapmalıyız Türkiye olarak diye düşünüyordum. Türkiye olarak buna, bu konuya yatırım yapan her şeyi de desteklememiz gerekiyor diye bunun öncülüğünü yapmaya çalışıyorduk gücümüz yettiği kadar. Ama bu hafta sonu oturdum, yani sabahtan akşama kadar dünyada olanlara baktım. Ben teknoloji kökenliyim, mühendisim. Kodlarla çok sürekli haşır neşirim, hala haşır neşirim. Çok çok etkilendim. Yani herkes etkilendi zaten. Beni anlatmaya gerek yok ama çok yapılamaz sanılanın yapılabilir olduğunu ve çok düşük maliyette, sadece yapılabilir de değil. Yani evet. Çin'den belki Alibaba da benzer bir model oluşturmuştu zaten ve yapabilir diye düşünüyorsunuz. Ama bunu çok düşük maliyette, çok düşük kaynakla yapabiliyor olmak zaten hani dünyayı sarstı. Bu bana şöyle bir umut kattı. Ben biraz da pozitif tarafından bakıyorum. Demek ki biz de yapabiliriz. Bizde de aslında demek ki o tren kaçmadı. Demek ki biz de 6 milyon dolar yatıramayacak Türkiye'de, yani bir yatırabilecek bir sürü şirket var. Devlet zaten hani buna kaynak ayırabilir. Ve Nvidia çiplerine de o kadar da ihtiyaç yokmuş demek ki. Yani bunlar yapılabiliyormuş demek ki. Bu bir uyanış olmalı bizim için. Ve belki de bu konuda hani farklı düşünmesi lazım. Herkesin farklı açılardan farklı düşünmesi gerek. Yeni dünyaya uyandık aslında.
Bu işin şey tarafına bakmamız gerekirse, şimdi ChatGPT vardı, OpenAI, o robotu. Şimdi DeepSeek geldi ve bunların hepsi aslında yapay zekanın biraz böyle şov tarafını temsil ediyor. Yani insanlarla doğrudan iletişim kurabildiği için, etkileşim kurabildiği için, insanlar sonucu anında kendileri yazdıkları skriptlerle alabildikleri için biraz böyle. Şimdi siz de biraz önce söylediniz, bizim için de tren kaçmış değil. Mesela siz Türkiye'den böyle bir girişim karşınıza çıksa, bugünden itibaren fikriniz değişmiş bu haliyle yatırım yapmayı düşünür müydünüz?
Bugünden itibaren düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani düşünür müyüm, hala çok erken bunu söylemek için. Çünkü birçok şeye bağlı. Şimdi burada bir problem var. Bariyerler nelerdi diye bakarsak. Bir, tabii finansal büyük bir altyapıya ihtiyaç vardı. Ona gerek yokmuş. O kadar büyük finansa gerek yokmuş. Paranız olsa bile bazı çiplere ulaşamıyordunuz. O çiplere ulaşamıyor olmanız da büyük bir bariyer diye düşünüyorduk. O da bariyer değilmiş. Ama bir üçüncü bariyer var. Bunları yapacak mühendislerimiz var mı? Şimdi bu bende hala büyük bir soru işareti. Türkiye böyle mühendisler yetiştirdi mi? Kesinlikle. Ama bu mühendislerin hepsi hala Türkiye'de mi? Ya da bu kadar mühendisi bir araya toplayacak bir gücümüz var mı? O bir soru işareti. Yani hala bu mühendisler çok güzel şirketlerde çalışıyor olabilirler. Onların oradan ayrılması bir konu olabilir. Bir grup tekrar bir araya. Çünkü yüzlerce insanı bir araya getireceksiniz. Kolay bir şey değil. Biraz hani ya çok cesur olmak lazım ya da devletin bu işi organize, kanalize ediyor olması gerekir. Bu yapılır mı? İnşallah yapılır. Çünkü olmasa bile, yani başarılı bile olmasak zarar etmiş olmayız. Yani yola çıkmak bile çok çok fark yaratır. Bunun yapılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun keşke daha önceden her durumda başlanmış olsa. Belki de ki başlanmıştır ama devlet kanalıyla böyle bir şey başladı mı bilmiyorum. Başlamadıysa buna mutlaka devlet politikalarını eklemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir tren. Yani kaçırmamız teknolojide bizi çok tüketici haline getirecek bir tren. Yine orada da fark yaratabiliriz. Biz zaten bir hafta önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık ben bunları söylüyor olacaktım. O trenle belki katılamayız ama başka küçük trenler var. Onlara yetişiriz diye düşünüyordum. Ya da bazı trenleri biz oluşturabiliriz diye düşünüyordum. Bugün o büyük tren de kaçmamış diye düşünüyorum. Çok keyifli bir gün aslında bizim için.
Evet, DeepSeek için 400 civarında bir yazılımcıdan bahsediliyor. OpenAI için 4500 civarında bir şey. 4500'den 400'e gelindiğinde evet bizim de yüzlerce dediğiniz gibi yazılımcıyı bir araya getirebilmemiz gerekiyor herhalde bunu yapabilmek için. Peki sizin yatırımlarınızdan biraz bahsedersek. Siz kendi yatırımlarınız içerisinde 2025'te nasıl bir strateji izlemeyi planlıyorsunuz? Gerçi biraz bahsettiniz biraz önce ama ben size çok böyle şey bir soruyla, ineleyici bir soruyla olsun bu. Exit'e en yakın hissettiğiniz yatırımınız hangisi olarak görüyorsunuz? Ya da exit istiyor musunuz?
Exit nasıl olduğuna ve tabii ki exit bir başarının çıktısı belki de. Hı. Bazen tabii exit deyince hep başarılı exitlerden bahsediyoruz. Hı. Bazı exitler çok başarılı olmayabiliyor. Başarılı exitlerden devam edersek tabii ki böyle bir şey güzel olur. Ama biz bunun arayışında ya da bekleyişinde değiliz. Bu arayışla 2 yıl sonra bunlar exit eder, biz buradan yatırımcılarımıza bu parayı geri döndürürüz gibi bir şeyle yola çıkmadık. Bu şirketlerin sürekli kendilerini geliştirmelerini ve büyümelerini bekliyoruz. Bir noktada tabii ki exit olacak ama bizim acelemiz yok açıkçası. Yani biz paramızı geri alalım derdinde değiliz. Şu anda tam tersine bu sektöre, bu duruma daha çok yatırım yapalım diyen grubuz. O yüzden bir exit olsa bize şöyle artıları olur. İşte bak yatırım yaptık, bir sonucunu aldık deyip biz ekip olarak çok mutlu oluruz. Hı. Kendimize bir başarımızı gördüğümüz bir nokta olabilir ama aslında finansal olarak biz o parayı dönüp yine aynı sisteme yatıracağız. Yani fondan yatırımcılara parayı geri döndürmeyeceğiz. O fonda yine yatırım yapacağız. O yüzden exit olmasıyla bir şirketin hızlı büyümesi arasında bizim açımızdan çok büyük bir fark yok. Hı hı. Çok beğendiğimiz şirketler var bu arada. Yani çok iyi giden şirketler var. Biz yurt dışına çıkabilitesi olan, yurt dışına çıkıp da ürününü orada pazarlayabilen şirketleri arıyoruz mümkünse. Sadece onlara yatırım yapmıyoruz ama öyle bir şirketi daha değerli buluyoruz. Bunu yapan şirketlerimiz var. Girdiği pazarlarda hemen pazar lideri olmayı başarmış şirketlerimiz var. Bu çok tabii mutlu edici bir şey. Yani Türkiye'den çıkan bir ürün bambaşka bir ülkede, hani Portekiz'de mesela, Yunanistan'da pazar lideri haline gelmesi müthiş bir gurur bizim açımızdan. Bunlar bizim için yeterli demeyeyim, daha da iyi olsun tabii ama bizim exit beklentiniz sorusuyla söyleyeyim. Bu yıl için zaten beklemiyoruz. Olacak mı? Belki olur. Bazen mesela bir büyük şirket geliyor. Büyümekte olan bir şirketi alıyor ve o zaman bütün hissedarları temizliyor aslında. Böyle bir şey olabilir bu yılda. Ama olsun olmasın diyelim. Hani bizim açımızdan o kritik bir gösterge değil.
Peki yatırım yapmak için bir şirkete genellikle baktığınız kriterler tam olarak ne? Çünkü anladığım kadarıyla genel bildiğimiz tarzda bir venture capital yatırımcısı değilsiniz. Dolayısıyla kriterleriniz de biraz daha farklı olduğunu tahmin ediyorum, varsayıyorum. Siz biraz anlatabilir misiniz? 2025'te hangi şirket eksim skopu içerisine dahil olabilir?
Süper. Şimdi girişimleri ikiye ayıralım. Biraz daha riskli girişimler, biraz daha az riskli. Biraz önce söylediğiniz gibi 2024'te biraz daha az risklilere daha bir ilgi var dediniz ki doğru. Biz öyle başlamıştık zaten. Neden öyle başladık? Bir küçük bir ekibimiz var bizim. Yani bir girişimin, bir iş alanının derinliklerini öğrenebilecek, o kadar derine inebilecek bir ekip kurmadık. Ama bunlara yatırım yapmayalım da demedik. Mesela oyun sektörünü düşünün. Dinamikleri bambaşka. Gelirleri giderlerini anlamak çok daha farklı dinamiklerle yönetiliyor. buna yatırım yapmayalım dedik. Doğrudan yatırım yapmayalım ama bunlara yatırım yapan bir fona yatırım yapalım dedik. Dolayısıyla o riskli yatırımlara bizim de yatırımımız var aslında ama dolaylı yatırımımız var. Biz doğrudan nelere yatırım yapıyoruz diye bakarsak daha az riskliyi şöyle tanımlıyorum. Pazarda ürünü kabul görmüş yani bir fatura kesmiş olması. Hı hı. Bu en yani bizim kendi fonumuzun kriteri gibiydi şimdiye kadar. 2025'te yeni bir fon kurarsak eğer çekirdek aşamasında da girişimlere yatırım yapabiliriz. Hı hı. Ama bu kesin değil. 2024'te devam eden fonumuzda fatura kesmiş olmasını bekliyoruz. Bu ne demek? Ürünün pazarda bir karşılığı olmuş olması gerekiyor şimdiye kadar. Neye bakıyoruz? Tabii ki bu karşılık büyüyecek bir, yani ölçeklenebilir bir şey mi? Mesela bazı şirketler görüyoruz, karlı bile hatta, danışmanlık vererek büyüyor. Şimdi bunun ölçeklemek çok zor çünkü insanla büyüyen bir şey. Evet. Ölçeklenebilir olması için hani bir ürünleşip onun belki raflara girmesi hatta mümkünse yazılım olarak bir anda dünyaya yayılması çok kritik. Hı hı. Buna zaten bakıyoruz. Bütün fonlar da bakıyor. Girişimciye çok bakıyoruz. Buna da bütün fonlar da bakıyor. Girişimcinin niyeti bizim için çok kritik. Hı
hı. Geçmişine bakıyorsunuz, doğru mu?
Tabii geçmişine bakıyoruz, konuşuyoruz. Hı hı. Aslında nasıl bir mülakatta insan kaynakları mülakat yaparken kendi ekibinde bu arkadaş faydalı olur mu diye bakmanın bir hani yeri var. Referans kontrolleri de yapıyorlar mutlaka ama aslında bir takım sorularla o kişinin niyetini anlamaya çalışıyorlar. Biz bunu şirket olarak düşünüyoruz. Tabii ki kurucular çok kritik. Kurucularla aslında mülakat yapıyoruz bir nevi.
Evet.
Bu insanlarla ben uzun dönem yol yürüyebilir miyim? Yani yarın bir şey olduğunda bu yeterince çevik bir şekilde farklı bir şey yapabilir mi? Ya da finansallarını yönetebilir mi? Çünkü biliyorsunuz en büyük hatalar finansalları yönetememekten çok. Diğer konularda çok iyi oldukları halde sadece finansallarını yönetemediği için başarısız olan girişimler büyük hatta çokça da oluyor. Ya da iki ortaksa bu iki ortak anlaşırlar mı? Araları bozulur mu? Bu çok bizim için kritik. Yani uzun yol yürüyeceğimiz bir yol arkadaşı arıyoruz aslında. Ya da biz yol arkadaşı olalım diyoruz. Bu çok kritik. Ürün sektör bazında bakmıyoruz. Ama yapısal olarak bizim fonumuzun yapısı olarak biz daha az riskli şeylere bakıyoruz. Daha büyümesine bizim destek olacağımız. Şimdi bu bir grup. Yine fonumuzdan bahsediyorum. Bir de bizim hızlandırma programımız var. Hı hı. Hızlandırma programımıza bu sefer çok riske giriyoruz. Yani direkt doğrudan desteklediğimiz ve fikirleri büyütmeye çalıştığımız bir yapımız da var. Yani Exim Holding'in tek inovasyon arayışı venture fonuyla değil. Kendi içimizde çok ciddi Ar-Ge'ler yapıyoruz. Bir firmayla konuşurken ben birçok açıdan konuşuyorum. Diyorum ki beraber Ar-Ge yapabiliriz. Biz senin müşterin olabiliriz. Biz sana yatırım yapabiliriz. Yani bir tek yatırımcı olarak konuşmuyoruz. Şimdi mesela diyelim siz insan kaynakları ile ilgili bir yazılım yaptınız. Ben o yazılımı Exim Holding'in içinde kullanabilir miyim diye de bakıyorum. Yani bir normal bir fondan farklarımdan bir tanesi de bu. Ben onun geliştirmesi için içeride birçok kaynağı mobilize edebilecek durumdayım. Bunları arıyoruz aslında. Biz de bir değer katalım girişime diye bakıyoruz. Bunlar bizim ayrıcalıklarım. Yani diğer fonlardan farklılaştığımız noktalar olabilir. Ama tabii ki diğerleri gibi büyümesini istiyoruz. Türkiye'yi temsil edecek şeyler yapsın istiyoruz. Yurt dışında büyüsün istiyoruz. Onları da hani herkes gibi biz de istiyoruz.
Tabii ki isim vermenizi çok tercih etmeyebilirsiniz ama bu hızlandırma programlarınız içerisine dahil olup da belirli bir aşama kaydettiniz ve yatırım yapma aşamasına yaklaştığınız örnekler oluyor mu?
Oluyor. Var hatta. Bakıyoruz öyle şu mi? Anda. Tabii bir de şöyle bir şey var. İnsan iyi bildiği konuya biraz daha da zor yatırım yapıyor. Daha çok inceliyoruz yani. Evet. Ama zaten çok seviyoruz yani. Hatta normalde o firmayı biz doğrudan bulmuş olsaydık, hızlandırma programında olmasaydı belki daha hızlı yatırım yapardık. Artık bütün bir de şöyle bakalım, bir de böyle bakalım diyoruz. Tabii ki onları da üzmüyoruz, onlara da veri sağlıyoruz. Zaten en büyük artımız da o. Firmalar bizim hızlandırma programımıza geldiği zaman bizden sadece mentorluk, sadece para almıyorlar. Hı hı. Aslında Exim Holding'in anonimleştirilmiş verilerini de kullanabiliyorlar. Hı. Yani mesela diyelim arıza ile ilgili bir çözümünüz var. Arızaları gidermek üzerine bir çözüm var. Rüzgar türbinlerinde olabilir. Biz size onunla ilgili anonimleştirilmiş verileri verebilmemiz o girişim için belki en büyük artı. Bunları sağlıyoruz ve dediğim gibi bir tane var baktığımız. Biraz çok detaylı bakıyoruz. İnşallah da biraz detaylı bakmamızın bir sebebi acaba daha mı girsek yoksa girişimciyi özgür mü bıraksak? Yani az mı girelim çok mu girelim kısmında daha çok tartışıyoruz. Çok güzel fikirleri. Tabii bir yandan da şey diyoruz ya bu bizim konumuz. Hepsine mi biz girsek? Sonra diyoruz ki yok burada girişimcilik ruhunu da kaybetmemek lazım. Evet. Girişimcinin belli bir şeyi hala hissesi olması lazım, özgürlük alanı olması lazım. Yoksa inovasyon olmaz zaten, yoksa işimizin parçası olur.
Türkiye'nin bu yeni ekonomi politikasıyla birlikte, son dönemde uygulanan ekonomi politikasıyla birlikte özellikle bu girişim ekosistemine yabancı fonları çekme konusunda özellikle bir vurgu yapıldı, altı çizildi. İçeride de bir fon eksikliği olduğu, genel itibariyle ortalamaya baktığımızda bir fon eksikliği olduğu ortada aslında görünüyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sistemi ekosistem açısından, Türkiye'deki ekosistem açısından bir fayda sağlar mı? Yoksa içerideki yatırımcıyı cesaretlendirmek ya da teşvik etmek daha mı faydalı olur?
İkisi de faydalı tabii. Yurt dışından yatırımcı çekmenin artıları şunlar. Yurt dışından gelen yatırımcı yurt dışında büyüyecek girişimleri daha doğru seçebiliyor, hı hı, bizden. Biz daha belki, mesela bizim yaptığımız bir yatırım var, sadece Türkiye'de büyüyecek. O yabancı yatırımcının ilgisini çok çekmez. Ama biz düşünceyi olabildiğince özgürleştirdiğimiz durumda, dünyaya bir ürün çıkartmak isteyen girişimlerin çoğalmasını istediğimiz durumda, yabancı yatırımcının bakış açısı bizim için çok kritik. Daha doğrusu ekosistem için çok kritik. Tabii büyük paralarla gelebiliyor olmanın da farklı artıları var. Mesela demin konuştuk, DeepSeek'ten önce de bunu böyle düşünüyordum. 6 milyon doları ayırabiliyor olmak çok büyük bir güç aslında bir yandan. Yani DeepSeek olmasaydı da bazı şeyler biraz daha büyük paralarla dönebiliyor. Bizim riske etmeyeceğimiz miktarlarda riske edebilecek fonlar var yurt dışında. Bir de birlikte öğrenmek diye de bir şey var. Mesela burada ekosistem sadece Türkiye içinde ekosistem değil. Türkiye içinde bütün venture'lar birbirlerini tanıyorlardır. Bütün GP'ler birbirlerini tanıyorlardır. Ama ve yurt dışında tanıyorlar. Ama yurt dışında bulunmak, yatırım yaptığınız şirketi başka fonlara tanıtmak açısından da çok kritik. Onların gelmesi bizim için çok büyük bir destek aslında. Bunu çok isteriz. Bu sadece paraya ihtiyacımız olduğundan değil ama riski paylaşmak açısından da çok kritik. Know-how transferi açısından da çok kritik. Biz Türkiye'de neyin tuttuğunu az çok biliyoruz. Ama mesela Danimarka'da bir şey tutmuş. O yatırımcı gelmiş Türkiye'de de benzer bir işi bulmuş ve yatırım yapıyor olması çok güzel bir şey değil mi?
Harika. Mutlan Bey, çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için.
Ben teşekkür ederim.